Gelibolu, 25 Nisan 1915. Sabahın erken saatleri. Avustralya askerleri Anzak koyuna 4 saat önce ayak bastı. Kurşun sesleri her yerde. Avustralyalı yüzbaşı Gordon Gills'e kanlı sırttaki zor durumdaki kuvvetlere destek olması emri verildi. Gills o yöne giderken kanlı sırttaki Avustralya kuvvetlerinin geri çekilerek zor durumdan kurtulduklarını fark etti. Kanlı sırta gitmesine gerek kalmamıştı. Yüzbaşı Gills, Kesikdere'ye yaşayan Türk askerlerinin Edirne sırtına doğru ilerlediklerini gördü. Bulunduğu yerden Kılıç Bayırı'ndaki Avustralyalıları görebiliyordu. Türklerin ilerlediği o sırttan Kılıç Bayırı ve Düztepe'deki kuvvetlerin ilerlemesinde oynayacağı önemli rolü kestirerek emrindeki kuvvetleri Edirne sırtı üzerindeki boşluğu doldurmaları için oraya yönlendirmeye karar verdi. New South Wales eyaletinden öğretmen yüzbaşı Charles Edward Lear de emri altındaki bölükle Anzak koyuna o sıralarda çıkmıştı. Bağlı bulunduğu taburun neredeyse bütün bölükleri ve Lear'in bölüğünün bir kısmı karaya ayak basar basmaz onları karşılayan subaylar tarafından hemen çevre tepelere dağıtıldı. Lear ve komuta ettiği C bölüğü o grup içindeki son birlikti. Çevre tepelerde bulunan Anzak subayları da Gordon Gills gibi kanlı sırttan Kılıç Bayırı'na kadar olan bölgede düzgün bir savunma hattı yaratmak için o an boş bulunan ancak hakim bir nokta olan Edirne sırtının işgal edilmesinin önemini görüyorlardı. Rehber subaylar Lear ve bölüğüne o yönü işaret edip hemen hareket etmesi emri verdiler. Lear ve askerleri Avustralyalı mühendislerin yarı yarıya açtığı patikadan Korku Deresi'ne giriş yaptı. Lear yolda Gills ve askerleriyle karşılaştı. Aynı hedefe yöneldiklerini anlayınca vadinin savaşın bütün şiddetiyle sürdüğü kuzeydeki yukarı ucuna doğru birlikte ilerlemeye devam ettiler. Türk tarafında 27. Alay 3. Tabur, Anzakların çıkarma yaptığı sahili korumakla görevli kuvvetlerin yedeğiydi. Askerleri arasında Kör Halis olarak bilinen tabur komutanı Halis Bey, bölgeye 1 Nisan'da gelmiş, çevreyi iyi biliyordu. Halis Bey ve taburu 24 Nisan gecesi Gabatepe bölgesinde yani Anzak koyuna çok az mesafe uzakta tatbikat yaptı. Tabur gece yarısından sonra kamp kurduğu Eceabat zeytinliklerine geri döndü. Fazla zaman geçmemişti ki Halis Bey her zaman alışık oldukları top seslerinin boğazın giriş tarafından değil geldikleri yönden batıdan geldiğini fark etti. Aynı anda düşmanın karaya çıktığı raporları gelmeye başladı. Halis Bey ve taburuna askerlerin katıldığı ve bütün gece süren tatbikat ardından dinlenme fırsatı bile olmadan geldikleri yöne hemen geri hareket etmeleri emri verildi. Halis Bey ve 3. Tabur sabah 5.45'te Anzak koyuna doğru hareket etti. 3. Tabur topçular sırtına yerleşecekti. Saat 8'e doğru tabur yerini aldı. 15 dakikalık dinlenme ardından birlikler işgal kuvvetlerine karşı saldırıya geçti. Halis Bey'in taburunda görevli 20 yaşındaki zabit namzedi Teğmen Mucip Kemal Yeri, 1934 yılında yayınladığı Çanakkale Savaşı hatıratında o anı şöyle anlatıyor.
Yüzbaşım iki yerinden yara aldı. Ayrılırken bölüğün emir ve kumandasını bana bıraktı. Taarruza başladık. Karşımızdaki düşman kanlı sırt istikametine doğru çekiliyor. Biz de peşine düştük. Tabur kumandanımız avcı hattımızın arasında göründü ve bana gittikçe sola doğru kayıyorsunuz. Cepheniz istikametinizde değil. Şu yüksek sırtın biraz daha şimaline doğru ilerleyiniz dedi. Bu sırta sonradan Edirne sırtı ismi verildi.
Halis Bey'in bölük komutanı yaptığı Teğmen Mucip, komutanının emrettiği gibi sağa yönelerek emrindeki 160 askerle birlikte Edirne sırtına doğru hareket etti. Anzak yüzbaşı Gordon Gills'ın gördüğü Kesikdere'yi aşan askerler Mucip ve bölüğü olmalıydı.
Edirne sırtının en yüksek noktasına pek yakın geldiğimiz zaman yüksek fundalıklar bizi ve avcı hattımızı gözden çok iyi saklıyordu. bize doğru avcı nizamında ilerlemekte bulunan sarışın insanları yakından gördük. Bunlar çok kalabalık idiler. Gözlerim büyümeye başladı.
Pek çok kayıp vererek Korku Deresi'nin üst noktasına ulaşan Avustralyalı yüzbaşı Charles Lear ve bölüğü aradaki vadiyi geçip sırta tırmanmaya başladı. Vietnam'da savaşmış emekli bir Avustralyalı tuğgeneral ve tarihçi olan yazar Chris Roberts, Lear ve Halis Bey'in bu sırtta karşılaşan kuvvetleri arasındaki çatışmanın çetin bir çatışma olduğunu söylüyor.
Lear's company advanced over Pluggish Plateau and down into Monash Valley. And they moved up Monash Valley until they reached the fork in the valley, just at the foot of Pope's Hill. And as they came up onto Mortar Ridge and reached the crest of it, they came across some Turkish soldiers, and a firefight erupted. Now those Turkish soldiers were elements of the 3rd Battalion of the 27th Regiment under Captain Hallis. And quite a fierce firefight broke out.
Teğmen Mucip, Edirne sırtındaki çatışmanın başlangıcını hatıralarında şöyle anlatıyor.
Görebildiklerimizden bize en yakın olanları iki bölük kadar idi. Heyecanımız fazlalaştı. Göğsüm çatlayacak gibi oluyordu. Bu esnada sinirlerine hakim olamayan borazancı birdenbire tüfeğini bunların üzerine doğrultu vermesin mi? Namlusundan yapıştım ve ateş etmesine mani oldum. Bu hareketimle pek kolay öldürülebileceği bir insanı kurtarmış oldum. Halbuki benim maksadım bunlara daha merhametsiz bir sürpriz hazırlamaktı. İngilizler sık çalı ve fundalıklar arasında bunlara alışmamış acemilikle yürüyorlar. Artık ölmek, öldürmek el ile tutulacak kadar bize yakınlaşmıştı. Efradımız pervasız ve çabuk adımlarla sırtın bizim için en müsait kısmına hemen yerleşiverdiler. Bu işler pek çabuk bitti ve 160 silahla bize yakın bulunanlara ani ve cehennemi ateş açtık. Mukabele etmeye imkan bulamaksızın yere yuvarlananların adedi pek çoktu. Düşman hatlarında bozgunluk zamanlarına mahsus kahramanlar belirmeye başladı. Birkaç zabit ve nefer ölüme hiç ehemmiyet vermeden vazifelerini düzeltmeye uğraşıyorlardı. Az zaman sonra birbirine müteakip meydana çıkan yeni kıtalarla kırık, bozuk hatlarını kuvvetlendirmeye ve çeki düzen vermeye başladılar. Fakat sükunetle yapılan şiddetli ateşlerimiz arzularını yapmaya engel oluyordu.
Karşı tarafta Avustralyalıların durumu zordu. Lear'in yanında bulunan teğmen Orlando Cowie, pozisyonlarını gösteren bir eskiz çizerek eğer bulundukları noktada bir makinalı tüfek olsa ne kadar işe yarayacağını anlattı. Yerinden kıpırdayamayan Cowie, taşa sardığı kağıdı arkada kendilerini yatarak korumaya çalışan askerlere doğru fırlattı. Ve mesajı alanın taşı daha da arkaya atması için bağırdı. Mesaj Albay Jay Bennett'e ulaştı. Ama makinalı tüfek hiçbir zaman gelmedi. Wollongonglu Cowie, Edirne sırtındaki durumu hatıralarında şöyle anlatıyordu.
Bir taburun yarısı kadar Türk'ün Cemadere'de çarpıştığını, diğer bazılarının da Edirne sırtının bize uzak ucundan ilerlediğini görüyorduk. Yüzbaşı Lear askerlerini getirdi. Hattımızı kılıç bayrına doğru uzattık. Yüzbaşıdan Edirne sırtına yerleşmek için yarışan Türkleri durdurmaya çalışan 9. bölüğü korumak için ateş izni istedim. İstek reddedildi. Türkler sonunda Edirne sırtını işgal etti ve üzerimize dayanılmaz ölümcül bir ateşe başladılar. Çok asker kaybettik. Yaralılar ve kılıç bayırı tarafındakiler çekilmeye başladı. Yüzbaşı Lear onlara çekilmemesini, geri dönmelerini emretti. Ama çoğunluk çekildi. Bir saat içinde Yüzbaşı Lear'in solunda hiç kimse kalmamıştı. Askerlerimle yattığımız yerden Yüzbaşı Lear'i çok iyi görebiliyorduk. Oturduğu yerde piposunu içiyordu. Ateşin en yoğun olduğu anda yerinden kalkıp Edirne sırtına doğru bakmaya başladı. Bir kurşun şapkasına çarptı. Başındaki şapka fır döndü. Şapkanın öndeki terek şapkayı ters giymiş gibi arkaya döndü. Elini sanki kanıyormuş da kanı durdurmaya çalışıyormuş gibi başının sağ yanına yapıştırdı. Sonra yine oturdu.
Üzerlerine hem Edirne sırtından hem kılıç bayırından kurşun yağıyordu. Türklerin Edirne sırtındaki hattı Avustralya hattından avantajlıydı. Yine başka bir Anzak askeri Eric Wren, hatıralarında Lear ve askerlerinin orada tutunmasının imkansız olduğunu yazıyordu. O sırada Türk tarafında Teğmen Mucip durumu ve komutanı Halis Bey'in tekrar yanlarına gelmesini şöyle anlatıyor.
Nihayet kırık atlar grup grup yerleştiler ve adetlerinin çokluğundan avcı hattımız üzerinde tesir yapmaya başladılar. Sağımdan solumdan yükselen iniltiler tüfek sesleri arasında boğuluyor. Şehit olanların metanet ve ibadetle hayattan ayrılışları muhitlerine hürmet ve intikam telkin ediyordu. Cephanelerini arkadaşlarına teslim eden yaralılar geriye doğru akıp gidiyordu. Muharebenin tesiri artık bizim taraf içinde kendisini göstermeye başladı. Dakikalar ilerledikçe mücadele bütün manasıyla dehşet ve ehemmiyet peyda ediyordu. Bu esnada tavır komutanı Uşaklı Halis Bey geliverdi. Henüz 20 yaşında bulunan genç bir zabit vekili için bundan daha büyük bir imdat kuvveti olamazdı.
Halis Bey'in yüzü endişeliydi. Zabit namzedi Mucip'e iltifat etti. Birlikte düşman hatlarını gözlediler. Halis Bey'in yüzü sararmıştı. Mucip, komutanının kolunun kızardığını, parmaklarına kan damlaları biriktiğini görünce sıhhiye çağırmak istedi. Halis Bey Teğmen'i susturdu. Yaralandığımı asker duymasın. Halis Bey'in Edirne sırtının alt ucunda aldığı bu kurşun yarası o gün kendisine isabet eden 3. kurşundu. Yaralı Halis Bey Teğmen Mucip'e şu emri verdi.
Bulunduğunuz yerden katiyen geriye çekilmeyiniz. Ancak geriye bu mevkiden hepinizin öldüğünü bildirecek bir haberci gönderebilirsiniz. Size mümkün olduğu kadar çabuk takviye göndereceğim. Bu emrimi takip bir neferin yardımıyla yavaş yavaş geriye doğru inmeye başladı. Üzerinde bulunduğumuz arazi yarım ay şeklini andırıyordu. Avcılarımız bunun üzerine aynı şekilde yerleşmişlerdi. Avcı hattının içindeki yerimden avcılarımızın büyük bir kısmını görebiliyordum. İtidal ve sükunetle ateş ediyorlardı. İngiliz avcıları başlarını kaldırıp ateş edemediklerinden bütün hareketlerini kolaylıkla görmek mümkün oluyordu. Bu arada İngilizler mütemadiyen takviye aldıklarından artık bizim için taarruz etmek imkanı kalmadı. Galiba sıra onlara gelmek üzere. İkinci takım kumandanı zabit namzedi Medeni'nin sesini duydum. Tüfek sesleri birbirine karıştı. Gayri ihtiyari yerimden fırladım, Medeni'nin yanına koştum. Bu cenahtan gelen ateş çok kesif idi. Hattımızda pek fazla kendini hissettirmiyordu. Yavaş yavaş erimeye başladık. Bundan evvelki saatlerde dehşetli zannettiğimiz muharebemiz meğer ne kadar ehemmiyetsiz bir müsaademeden ibaretmiş.
Çatışmalar şiddetini artırarak saatlerce sürdü. Karşıdaki Avustralyalılar sırtın batı ucunda tutunmaya çalışıyordu. Teğmen Cowie anılarında yüzbaşı Charles Lear'in öğleden sonra saat 3'te vurularak anında öldüğünü yazdı.
Saatler süren çarpışma sonunda Lear boynundan ve göğsünden aldığı kurşunlarla hemen orada öldü. Kumandan Lear büyük bir soğukkanlılıkla hayatını hiçe saydı. Askerleri için olabilecek en iyi örnekti o.
Lear bir çavuşun kolları arasında can verdi. Cowie o sırada Lear'den 10 metre ilerideydi. Komutayı o devraldı. Avustralyalılar çatışmanın yoğunluğundan Lear'i geriye taşıyamadılar. Mermileri azalıyordu. Teğmen Cowie yanında cansız yatan Air Karen üzerindeki mermileri alıp diğerlerine dağıttı. Cowie ve askerleri aslında iki ateş arasındaydı. Sadece önlerindeki sırtta bulunan Türk askerlerinin kurşunlarına hedef olmuyor, aynı zamanda arkalarındaki merkez tepeden gelen Avustralya askerlerinin kurşunlarından da zayiat veriyorlardı. Askerler Cowie'ye "Arkadakiler üzerimize ateş ediyor, ne yapalım?" diye bağırıyor ve çaresiz Teğmen'den Dayan'ın yanıtı alıyordu. Arkadakilere Türk olmadıklarını işaret ve bağırarak anlatmaya çalışıyorlardı. Türklerin saflarında Teğmen Mucip ve askerlerinin durumu da parlak değildi.
Avcı hattımız seyrekleşmeye başladı. İşleyen 40-50 tüfek kaldı. Artık bizim burada ölmek üzere olduğumuzu bildirecek habercinin gönderilme zamanı geldi. Fakat kimi göndermeli? Burada bir neferin bile manga kadar kıymeti var. Bu işi yürütmeye muktedir yaralı bir askere, alay kumandanını muhakkak bulmasını, vaziyetimizi anlatmasını söyledim. Artık manzara ıstırap verici bir hal almıştı.
Çok geçmedi. Teğmen Mucip, herkesin öldüğünü bildirecek askeri göndermek üzereyken, alay komutanının emir eli sürünerek Mucip Teğmen'in yanına geldi ve şu emri aktardı.
Alay komandanı, bulunduğunuz yeri müdafaa etmenizi ve bir neferin dahi geri çekilmemesini emretti. 57. alaydan bir tabur arkanızdaki dereye gelmiştir. Sizi takviye edecek. Emir neferi ayrılırken cephane istiyoruz dedim. Ve aldığım emir ve haberi hemen avcı hattımıza tebşir ettim. Yavaş yavaş kaybetmek üzere olduğumuz şevkimizi, cesaretimizi tekrar kazandık.
Bu haberden sonra bir saat daha geçti. Ne takviyeden ne de 57. alaydan bir işaret vardı. Tüfeklerimizin sesleri artık kulaklarımızı doldurmuyor diye yazıyordu Teğmen Mucip hatıralarında. Ve devam ediyordu. Sebatımızın felaketten başka bir netice vermeyeceğine delalet eden bakışlarla tesadüf etmeye başladım. Hem alay komutanı Şefik Bey hem tabur komutanı Halis Bey aynı emri vermişti. Tek bir asker bile çekilmeyecekti ve Teğmen Mucip'in seçme şansı yoktu. O umutsuzluğun en yoğun olduğu anda Mucip'in mucize diye tanımladığı şey gerçekleşti. 19. Tümen askerlerinin geriden aralarına karışmasıyla Türk kuvvetleri ilerlemeye başladı. Çatışmalar akşam üzeri saat 5 sularına kadar sürdü. Bir ara Teğmen Kavi ilerisinde bulunan ve ateş etmek bir yana kıpırdayamadan yatan birkaç askerinin vurulmadan geriye doğru çekilmeyi başardığını görünce bunun bir fırsat olduğunu anladı. Ne olduysa Türklerde bir durgunluk vardı. Kavi askerlerine geri çekilmesi emri verdi. Avustralya askerleri Yüzbaşı Lir'in cesedi de dahil olmak üzere bütün ölülerini orada bırakıp hemen arkadaki Merkez Tepe'ye çekildiler. Merkez Tepe, Türklerden alınan siperlerin bulunduğu daha korunaklı bir siperdi. Teğmen Mucip, Avustralyalıların arkasından nasıl gittiklerini şöyle anlatıyor.
Cephemizdeki düşman ehemmiyetli bir tazyik görmeden çözüldü. Sık fundalıklar bu defa onlara yardım ediyordu. Avcı attığımız yerinden fırladı, kaçanların peşine takıldı. Üzerinde saatlerce boğuştuğumuz geniş sırtı aşarken bu çetin boğuşmanın kanlı bilançosu düşman hesabına cidden pek feci surette cereyan etmiş olduğunu görüyorduk. Yüzlerce İngiliz çocuğu topraklarımızın üzerinde bir daha gözlerini açmamak üzere yatıyordu. Kanlı elbiseler içinde kıvrılmış, tıraşlı ve ilk bakışta sevimli görünen bu yüzler bize hem intikam hem de merhamet hisleri veriyordu.
Teğmen Mucib'in o sevimli diye tarif ettiği tıraşlı yüzler arasında Yüzbaşı Lir'inki de vardı. Merkez Tepe'ye çekilen Yüzbaşı Lir'in C bölüğünde herkes komutanlarının naaşını geride bıraktıklarını biliyordu. O gece geç saatlerde Çavuş Dargın, Lir'i bulmak için karanlıktan yararlanıp komutanının cesedini aramak üzere Edirne sırtına geri gitti. Dargın'dan bir daha haber alınamadı. 27 Nisan gecesi bu kez Air Aubrey Farmer aynı girişimde bulundu. Bu asker de bir daha geri dönmedi. Savaştan sonra savaştan kalanları toplamak, mezarları belirlemek amacıyla 1919 yılında Avustralyalılar Gelibolu Anzak koyuna ilk kez bir heyet gönderdi. Bu heyette Anzak çıkarmasının başından sonuna kadar gazeteci olarak bulunan ve daha sonra resmi tarihçi olan Charles Bean de vardı. Bean, önce en kanlı çarpışmaların yaşandığı Cesaret Tepe'ye gitti. Orada Avustralyalıların izlerine baktı. O gün Bean'in ikinci gittiği yer Edirne Sırtı oldu. Bean, Edirne Sırtı'na Yüzbaşı Lir'den bir iz bulabilme umuduyla gitti. Ancak hiçbir iz bulamadı. Yüzbaşı Halis, 25 Nisan günü aldığı kurşun yaraları nedeniyle önce sargı merkezine, sonra hastaneye kaldırıldı. Halis Bey'in torunu Serdar Ataksor, dedesinin ayağından da yaralandığını hastanede öğrendiğini söylüyor.
Üstünü başını soyuyorlar, ayağından çizmesini çıkartmak istiyorlar fakat çizmenin bir tanesi çıkmıyor. Demek ki kolundan yaralanmadan önce de muhtemelen bir mermi isabet etti veyahut da çizildi. Ve oradan çıkan kanla çizme birbirine yapıştı ve çizme çıkmıyor. Daha sonra bu çizmeyi ancak keserek çıkartıyorlar.
Hem Halis Bey hem Lir daha önce savaş görmüş tecrübeli askerlerdi. Yüzbaşı Lir, sivil hayatında öğretmen olmasına rağmen albay rütbesiyle Güney Afrika Savaşı'na katılmıştı. Askeri eğitmendi. John Gillam, Sydney yakınlarındaki Port Stephens'da yerel araştırmacı. Gillam, Charles Lear'in 42 gibi ileri bir yaşta olmasına rağmen orduya kabul edilmesinde bu askeri tecrübesinin rol oynadığını söylüyor.
Charles Lear enlisted on the 17th of August 1914 and was commissioned into the 3rd Battalion. At 42 years of age, he would have been considered too old to have enlisted. However, the age requirement was relaxed as he was a seasoned veteran having served in the Boer War.
Yvonne Fletcher ve John Gillam, yüzbaşıları araştıran iki yazar. Fletcher, yüzbaşı Charles Lear ve karısı Rosabella'nın öyküsünün bazı yönlerden inanılmaz özellikler taşıdığını söylüyor.
Charles met his future wife, Rosabella Searson, while teaching at Rockdale School in Sydney. The couple met again a few years later and married in 1899. Remarkably, when he embarked for the Boer War, his wife and baby child also made that journey and lived in the fighting in order to be near him.
Fletcher, Lear ve Rosabella Searson'ın 1899'da evlendiğini, Rosabella'nın Lear'in öğrencisi olduğunu, Lear Güney Afrika'ya savaşa giderken kendisine yakın olmaları için Rosabella ve Zila adındaki bebeklerini de Güney Afrika'ya götürdüğünü söylüyordu.
On her deathbed, Rosabella prophesied Charles's death from a bullet and that they would soon be reunited in the hereafter.
Charles Lear eşini Gelibolu'ya götüremedi. Gerçekte Rosabella, Lear Gelibolu'ya gitmek için gemiyle yola çıkmadan iki hafta önce hastalıktan hayatını kaybetti. Yalnızca eşi değil, Lear yola çıkmadan bir hafta önce de annesini kaybetti. Yvonne Fletcher, Rosabella'nın ölüm deşeğindeyken kocası Charles'la bir düşman kurşunu sayesinde öbür dünyada buluşacakları kehanetinde bulunduğunu aktarıyordu. Rosabella'nın kehaneti çok geçmeden gerçekleşti. Yüzbaşı Halis, Trablusgarp ve Balkan savaşlarına katılmış ve yaralanmıştı. Gelibolu'da 10 gün içinde tedavi olup cepheye geri döndü ve binbaşı olup 27. Alay Komutanlığı'na getirildi. Halis Bey, Anzaklar çekilene kadar Gelibolu'da kaldı. Çanakkale savaşlarındaki kahramanlığından dolayı liyakat nişanı aldı. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra emekli oldu. Uşak'ta belediyede mühendis olarak çalıştı ve Türkiye'nin ilk beton yolunu döşedi. Ömrü cephelerde geçmesine rağmen Türkçe dışında dört dil bilen bir aydındı Halis Bey. Torunu Serdar Ataksor, dedesinin iyi Fransızca konuştuğunu söylüyor.
Halis Bey Fransızcayı çok iyi biliyor ve mektep son sınıfta öğreniyor. Ve kendi şahsi notlarında şöyle diyor, kendi ihtiyacım için Fransızca öğrenmeye başladım diyor. Komşu kadınlar anneme oğlum gevur olacak diye takılıyorlardı diyor.
Halis Bey Paris Komünü'nü Türkçe'ye çevirdi. Herodot tarihini bitiremeden zatürre hastalığından 1933 yılında hayatını kaybetti. Halis Bey yazar ve ressamdı. Çanakkale'de çizdiği haritalar bugün o savaşa ait en önemli belgeler arasında. Ataksor ailesi Halis Bey'in yazdıklarını yayınladı. Sergiler açtı. Halis Bey adına Uşak'ta kütüphane, Gelibolu Yarımadası'nda yine Halis Bey adına bir hatıra ormanı kurdular. Charles Edward Lear 1888 yılında öğretmen oldu. Çanakkale'ye gitmek üzere orduya yazıldığında Sydney'de Watson's Bay Devlet Okulu'nda öğretmendi. Sydney'deki Eğitim Bakanlığı kayıtlarına 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden ilk öğretmen olarak geçti. Watson's Bay Okulu'nda Lear'in öldüğü duyulunca okul bahçesine adına bir anıt dikildi. 1916 yılında Yüzbaşı Lear adına Watson's Bay'de başlayan Lear ödülü yeni okulda da devam etti. Waterloo Okulu'nda en başarılı öğrenciye verilen Lear ödülü bugün hala okulun süren gelenekleri arasında bulunuyor. New South Wales eyaletinde Lear'in çalıştığı pek çok okulda ya da hizmet ettiği toplumlarda adına köşe ya da bir anma levhası görmek mümkün. 1916 yılında Lear'in kardeşi Arthur, Sydney'de Lake Yard'daki Bütün Ruhlar Anglikan Kilisesi'nde Yüzbaşı Lear ve yine Güney Afrika Savaşı'nda ölen babaları William Lear adına işlemeli bir cam yaptırdı. Kilisenin ayrı köşelerindeki camlarda baba oğul Lear'in anısı bugün de birbirine bakıyor. Yüzbaşı Lear'in ailesi bugün Lear hayatını kaybettikten 100 yıl sonra onu hatırlıyor.
The memorials at Watson's Bay School, Corindon School, Vaucluse Public School and Williamstown Public School
together with the astonishing bravery of Quartermaster Sergeant Dargan and Private Aubrey Farmer, bear testament to his leadership, mentoring, teaching and training abilities, and the loyalty and respect that he engendered. I do hope that his character, courage and bravery are inherited in some small way by my children and my children's children.
Avustralya'da Anzak günlerinde büyük dedelerini hatırlayan bir aile, Philip Parham ve ailesi. Charles Lear, kahramanlık ve cesaretiyle yoldaşları ve toplumunun saygı duyduğu şaşırtıcı bir karakterde, diyor Philip Parham. Parham, New South Wales eyaletinde Lear adına açılan anıt ve anma köşeleriyle, Lear'in öldüğü gece ve ertesinde Edirne sırtında onun naaşını bulmaya giden askerlerin davranışlarının, onun liderlik, sadakat, kahramanlık özellikleriyle uyuştuğunu kaydediyor. Aradan geçen uzun zaman, Lear'in savaşa neden gittiğini bilmemize olanak vermiyor. Ama diyor Parham, bildiğim bir şey var. O da biz onun ailesi, toplumu, onsuz daha yoksuluz. Umarım, diyor Philip Parham, onun karakteri cesaret ve kahramanlığından biraz olsun benim çocuklarıma ve onların çocuklarına da bir miras kalmıştır. Philip Parham, Halis Bey'in kahramanlığını, cesaretini, karakterini de efsane olarak nitelendiriyor.
It would be of great interest to meet Sir Dar Attersaw. The opportunity to expand my knowledge of Charles Lear and appreciation of Captain Bay's world and also gain an understanding of the Gallipoli Peninsula.
Belli ki, diyor Parham, Serdar Ataksor Bey, dedesinin mirasıyla gurur duyuyor ve bu mirası başının üzerinde tutuyor. Onu anlıyorum. Serdar Ataksor'la karşılaşmayı çok isterim. Böyle bir buluşma, benim Charles Lear'i anlatmama fırsat verip, Halis Bey'in dünyasını ve Gallipoli Yarımadası'nı daha iyi anlamamı sağlayacaktır. Yüzbaşı Lear ve Yüzbaşı Halis Bey'in kaybıyla hem onun hem benim ailem daha da yoksullaştı. Serdar Ataksor da Parham ailesiyle buluşup Gallipoli'da Charles Lear'in adının yazılı olduğu anıtı birlikte ziyaret etmek istediğini söylüyor.
Onu da kendi bir parçamız olarak hissederdim herhalde. Ve hakikaten çok duygulanırdım. Torunları keşke gelseler, birlikte ziyaret etsek Charles Lear'in kabrini ve onu da ansak. O da büyük bir kahramandır. O da buraya gelmiş ve ölmüştür. Gene Yeni Zelanda ve gene Avustralyalılar için onlar bizim bir parçamız olmuştur.
Charles Lear'in naaşı asla bulunamadı. Adı hem Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Savaş Müzesi duvarında hem Anzak Koyun'daki Kanlı Sırt anıtında bulunuyor.